Ayrım 2.
PSI ilişkilerinin anormal bağlantılar biçiminde fenomenik tanımı da tıpkı negatif tanımlar gibi parapsikolojiyi potansiyeli olan devrimci bir bilim yapan şeyden kaçınmaktadır. Yani bunun modern dünya görüşünün sadece dışladığı değil, aynı zamanda tamamen dışlamak üzere inşa edildiği şu nedensel tesiri, yani uzaktan nedensel tesiri doğrulayabileceği gerçeğidir. James Whitley gibi birçok filozof, PSI olgularının ne olduğuyla ilgili sezgisel fikrimizi pozitif bir tanımlamayla ifade edebileceğimiz ümidini dile getirmişlerdir. Benim önerim şudur ki PSI'nin yapısının bu pozitif tanımlaması uzaktan tesir fikrini de içermelidir. PSI'nin bu biçimde pozitif tanımlanmasına birçok parapsikolog direnmektedir. Bu direncin en önemli nedenlerinden birisi şudur. Eğer PSI bu şekilde tanımlanırsa ve parapsikoloji PSI olaylarının bir incelemesi olarak tanımlanırsa, o zaman eleştirmenlerin parapsikolojinin konusu şüpheli olduğu için geçerli bir bilim olamayacağını iddia etmeleri kolaylaşacaktır. Ancak bu sorunu çözmenin uygun yolu PSI'yi negatif veya fenomenik biçimde tanımlamak değil, sadece parapsikolojiyi John Palmer'ın önerdiği gibi bariz PSI olaylarının incelemesi olarak tanımlamaktır. Palmer bariz psişik olaylar demiştir ama ben PSI'yi tercih ediyorum. O zaman parapsikolojinin açıkça bir konusu olacaktır. Dahası Palmer'ın önerisi PSI'nin gerçekten oluştuğuna inananların ve inanmayanların da kabul edebileceği bir tanım sağlar ve dolayısıyla bir parapsikoloğun mutlaka PSI'ye inanan biri olduğu önermesini ortadan kaldırır. O zaman parapsikoloji bariz PSI olaylarının, yani ayrı ayrı kesinleştirilmelerine rağmen bir tür uzaktan nedensel tesir içeriyor gibi görünen olayların bilimsel incelemesidir. Parapsikolojinin kaçınılmaz biçimde potansiyeli olan devrimci bir bilim olduğu yönündeki iddiam, analizimi Brian ve Lyon McKenzie'ninkine yaklaştırmaktadır. Onlar parapsikoloji tarafından incelenen normal ötesi olayların, dünyanın bilimsel kavramlarıyla çelişki içinde olan belirgin bir olaylar sınıfı anlamında sırf anormal olmadığını haklı olarak söylemişlerdir. Daha ziyade bunlar bilimsel kavramın vücut buluşuyla normal ötesi olarak saptanmışlardır ve bundan ayrı tanımlanabilir değillerdir. Normal ötesi doğadan tamamen dışlananlar olarak saptanmıştır. Buna göre şöyle derler. Parapsikolojinin modern bilimle uyuşmayışı ne kazaradır ve ne de son yıllarda meydana gelmiştir. Ama modern bilimin varsayımcı temeli üstüne kurulmuştur. Parapsikolojinin hedeflerinin ve iddialarının bu varsayımcı temel ile son derece güçlü bir biçimde çatışmasından dolayıdır ki bu alan bu kadar çok saldırı çeker. Aynı neden sebebiyle eğer kabul edilirse parapsikoloji, Ryan ve diğer parapsikologların sık sık ısrar ettikleri gibi devrimsel belirtilere sahip olacaktır. McKenzie'lerin parapsikolojiyi bariz doğa ötesi olayların değil ama sadece doğa ötesi ilişkilerin bu parapsikolojinin olası sonuçlarının yerine parapsikolojinin ta kendisini modern bilim görüşüyle gerilime sokan incelemesi olarak tanımlaması bir yana analizleri doğru görünmektedir. Dahası bu gerilimin yapısını tanımlayışları da isabetlidir. Bu konuyu George Price'ın fikrini değiştirmeden önce söylediği ünlü sözlerini alıntılayarak sunarlar. Bilimin özü mekanizmadır. Majinin özü ise animizmadır. Modern dünya görüşüne göre başka bir deyişle bilimsel açıklamalar mekanik açıklamalardır. Halbuki parapsikoloji mekanik açıklamaların olası görünmediği fenomenleri işaret etmektedir. Ancak bu noktanın ötesinde McKenzie'lerin analizi revizyona ihtiyaç duymaktadır. Modern bilimin 17. yüzyılda kuruluşunu anlatışlarında McKenzie'ler, matematiğin somutlaştırılması ve bunun sonucunda ortaya çıkan birincil ve ikincil nitelikler şemasında odaklanırlar. Buna göre sadece matematiksel terimlerle tarif edilebilen fiziksel varlıkların doğada nedensel etkililiği olduğu söylenir. Bu hareket net biçimde merkezidir ve bu doğa görüşünün zihin ve doğa arasında bir ikiliği ima ettiğini haklı olarak gösterirler. Zihin dünyanın matematiksel olarak tarif edilemeyen bütün özelliklerinin yığıldığı yer haline geldi. Zihinsel ve diğer matematiksel olmayan fiziksel varlıklar ve kuvvetler bilimsel şemada tolere edilebilirler. Ancak sadece doğanın düzenli gidişine müdahale edemeyecekleri yerde, yani bireysel organizmaların fiziksel olmayan zihinleri içindelerse. Bunların hepsi en azından bir eğilim olarak doğru olsa da McKenzie'ler mekanik dünya görüşünün bu özelliğini doğa ötesi fenomenler tarafından ihlal edilen asli özellik olarak ele almakta yanılmışlardır. Mackenzie'ler için parapsikolojik gelenek diye geniş biçimde adlandırdıkları şeye ait olan bütün hareketlerin özelliklerini tanımlamak, bunların hepsi dünyadaki bir tür indirgenemeyen ve matematiksel olmayan fiziksel öğelerin varlığını ve nedensel etkiliğini az ya da çok açıkça gösterme çabalarını içerirler demektedir. Parapsikoloji fiziksel sistemlere değil ama kişilere açık bir tür indirgenemeyen etkililik üstünde ısrarlıdır. Eğer hepsi bundan ibaretse o zaman baş mekanikçi Descartes, zihnin beyni etkilediğini, bunun da kolu, bunun da insanın bedeninin ötesindeki dünyadaki etkileri ürettiğine inandığından parapsikolojik geleneğe dahil olmalıydı. Elimizde bir kaşığı hareket ettirmeye karar verme ve sonra bunu yapma deneyimimiz, birisinin sadece düşünerek bir kaşığı bükmesine tanık olduğumuzda yaşadığımız kadar hayranlık duygusunu yaratırdı. Modern dünya görüşünün mekanizmasının analizinde gözden kaçırdıkları şey uzaktan aksiyonun inkarıdır. Yukarıda tartıştığım gibi mekaniğin asli anlamlarından birisi bütün nedensel aksiyonun temasla meydana geldiğidir. Richard Westphal'ın dediği gibi Descartes'in de mekanik doğa görüşünün temel ilkesi bir gövdenin bir diğer gövde üstünde ancak doğrudan temas yoluyla işleyebilmesidir. Bu iddia modern dünya görüşünün merkezi temellerinden birinin Newton'un evrensel çekim teorisini uzaktan aksiyonu içeriyormuş gibi görünmesi sayesinde ortadan kalkmış gibidir. Gerçekten de bir nitelendirmeye ihtiyaç vardır. Mekanik felsefenin birkaç versiyonu vardır ve Newton'un versiyonu Descartes'inkinden diğer versiyonlarınkinden daha radikal biçimde ayrılmaktadır. En azından bu noktada. Descartes'in kinetik mekanik felsefesinin tersine Newton'un dinamik mekanik bir felsefesi vardı. Buna göre doğanın nihai etkilisi Westphal'ın sözleriyle hareket eden bir parçacığın kendisinden ziyade parçacıklar arasında iş gören bir güç idi. Bu Newton'un doğa felsefesinin en azından uzaktan aksiyon fikrine açık olduğu anlamına gelir ve cazibeler deyişi bunu ima ediyor gibidir. Felsefesinin ilk dile getirildiğinde bu kadar tartışmaya sebep olması bu yüzdendir. Özellikle de Kartezyen felsefenin hüküm sürdüğü kıtada. Descartes'in ölümünden sonra önde gelen Kartezyen bilimcisi olan Christian Huygens, bir arkadaşına yazdığı mektupta Newton'dan şöyle söz eder. Cazibeler gibi varsayımları önümüze sürmediği müddetçe bir Kartezyen olmaması umurumda değil. Dipnot. Westphal başka bir yerde doğadan hayatı, rengi ve diğer nitelikleri yok etmesinin yanı sıra Mackenzie'lerin son derece doğru bir biçimde işaret ettikleri gibi, mekanik felsefe önceki bazı felsefelerin fikirlerini her türlü cazibeyi de mevcut olmaktan çıkardı. Böylesi fikirlere en büyük küçümseme bile az gelirdi. Yüzyılın bir ucundan öteki ucundan cazibeler fikri, bir gövdenin temas etmediği bir başka gövdenin üstündeki aksiyonu, doğal felsefenin baskın ekolüne göre lanetlenmiş bir şeydir. Galileo çocukça dediği, Kepler'in ay ve denizin sularına etki ederek gelgitlere sebep olduğu fikrini kullanması karşısındaki şaşkınlığını yeterince ifade edememiştir. 1690'larda Huygens ve Leibniz de aynı nedenlerle benzer fikirleri bir o kadar saçma buldular. Bir gövde diğerine yaklaşırken görüldüğünde bir cazibeden söz etmek, esrarın gücünün içerdiği gizil bir yolla uykuya sebep olduğunu izah eden Molière'in doktoru ile aynı planda felsefe yapmaktı. Bir cazibe okült bir yoldu ve okült yol mekanikçi felsefenin rezalet yerine kullandığı terimdi. Tam olarak bu bağlamda Newton işe dahil olan güçlerin etkilerinin sadece matematiksel formüllerini veriyor olduğunu ve cazibe sözcüğünün gücün yapısı hakkında herhangi bir iddia içermediğini söyleyerek pozitivist olmuştur. Dahası bilimciler ve filozofların Newton'cu dünya görüşünden söz etmeye devam etmelerine karşın 18. ve 19. yüzyıl esnasında Newton'un fikirleri olabildiğince Kartezyenci mekanik felsefeye özümsendi. Öyle ki sonuçtaki dünya görüşünü Newton'cu Kartezyenci olarak tarif etmek daha doğru olacaktır. Bu süreç Newton'un kendisiyle başlamıştı. Olasılığa açık olmanın yanı sıra çekim ve diğer açık cazibe ve itme biçimleri için mekanik nedenlerin bulunabileceğine dair pozitivist inkarlarıyla son yıllarında gittikçe büyüyen felsefi bir ihtiyat Newton'un bir bakıma daha gelenekçi mekanik görüşlere çekilmesine yol açtı. İddia kalabilir çünkü dualist ve doğaüstücü olan modern dünya görüşünün ilk versiyonunun büyük bölümünde açıkça uzaktan aksiyonu içeren olayların meydana geldiği ama bunların sadece doğaüstü güçler yoluyla veya en azından doğa öncesi görünürde doğaüstü şeytanın gücü meydana geldiği söylendi. Şüphesiz zihin ve doğa arasındaki ikilik, doğa içinde yani iki maddi gövde arasında herhangi bir uzaktan tesirin olamayacağını da izhar ederken, etkili biçimde doğa dışına yerleştirilmiş olan zihnin uzaktan tesir almasına veya uygulamasına izin veriyordu. Bazı düşünürler aslında bu pozisyonu savunmuşlardır. Ancak çoğu dualistler tarafından benimsenen dualizmin gerçek yapısı buna izin vermiyordu. Zihnin bir madde üzerinde uzaktan etkisi dışlanmıştı ve zihnin ancak maddi duygular aracılığıyla algılamaya muktedir olduğu söylenmişti. Modern dünyanın birinci versiyonun dualizmi gibi doğaüstücülüğünü de terk eden ikinci versiyonu, mekanik biçimde açıklanamayan olaylara hiç izin vermiyordu. Doğanın mekanik görüşü alıkonmuştu. Dualizmin reddi ise bu doğa görüşünün artık insan deneyimi de dahil dünyaya bir bütün olarak uygulandığı anlamına geliyordu. Ve Tanrı'nın reddi ardışık nedenlerle açıklanamayan etkileri üreten hiçbir güç olamayacağı anlamına geliyordu. Son modern dünya görüşüne göre bu geçiş, mekanik kütle çekiminin ilkeleriyle açıklanamayan olayların uzaktan aksiyonu olabileceğini dışlamak biçiminde anlaşılan inkarını getirmiştir. Bu ibarenin kütle çekimi ile ilgili olarak biraz nitelendirilmesi gerekmektedir. Şüphesiz kütle çekiminin uzaktan aksiyon olarak yorumlamalarına karşı ilk saldırılar sürmekteydi ve eğimli uzay ve gravitonlar gibi alternatif yorumlar bulma çabaları olmuştu. Modern dünyadaki birçok entelektüel ise birçok güçlük sebebiyle öne sürülen PSI olaylarının tamamını reddederken çekimsel cazibeyi bir tür uzaktan aksiyon olarak kabul etmişlerdi. 1. Kütle çekimi büyük Newton ve bilimsel dünya görüşünün kurulması ile ilgiliydi. Newton'un okült fenomenler ile ilgilenmesi kısa bir süre öncesine kadar yaygın biçimde bilinmemekteydi. 2. Kütle çekimi çok düzenlidir ve her zaman bu şekilde doğrudan deneyimlenir. 3. Kütle çekimi bir matematiksel tarif olarak verilebilir. 4. Kütle çekimi hareketsiz doğayı içerir, zihni değil. Son iki nokta Mackenzie'lerin modernliğin kabul edilebilir diye ilan ettiği şeyin analizine ve özellikle dördüncü nokta kutsal metinlerdeki mucizelerin naturalist yorumlarını dışarıda tutmak kaygısı doğaüstücüler arasında kadar bütün cadılık ve kara büyüyü dışlamak kaygısına da uymaktadır. Bu tartışmadan çıkacak şeyin PSI olaylarının çok daha kesin biçimde tanımlanması gerekmelerine karşın zihinlerin uzaktan nedensel bir tesir aldığı veya uzaktan nedensel bir tesir uyguladığı olaylar olduğunu söyleyebiliriz. Bu tanımlama şüphesiz genellikle PSI'nin iki ana biçimi olarak düşünülen şeylere uyar. Duyular dışı algılama ve psikokinezi. Ancak ben daha sonra açıklayacağım sebeplerle alıcı PSI ve ifadeci PSI terimlerini tercih etmekteyim. Alıcı PSI bir zihin uzaktan bir tesiri aldığında oluşur. Yani bir dizi zincirdeki son halkaların bedenin duyu sistemiyle tertip edildiği, bitişik olay yoluyla varmamış olan tesiri. Bu kategori genellikle duyular dışı algılama altında sınıflanmış her şeyi içerir. Aşağıda açıklanacak sebepler dolayısıyla gerçek prekognisyon hariç. İfadeci PSI bir zihnin uzaktan nedensel tesir uyguladığında oluşur. Bu kategori dar tanımlanmış yani beyinden ziyade zihnin cansız nesne üzerindeki doğrudan tesiri olarak haliyle sadece psikokinezi değil, düşünce aktarımı, psişik şifa ve bitki büyümesinin psişik yolla uyarılması gibi bariz fenomenleri de içerir. Uzaktan tesirin PSI ilişkilerinin özünü tanımlamanın bir parçası haline getirilmesine dair önerime açık bir itiraz şu olabilir. Bu, parapsikolojinin genellikle üçüncü sırada gösterilen ana konusunu ölümden sonra hayatı dışta bırakmaktadır. Gerçekten de psişik araştırmanın kurucuları ilk ve en önce bu mesele ile ilgilenmişlerdir. Parapsikolojinin veya psişik araştırmanın bu konusunun artık kendi ismi vardır. Theta PSI. İnsan bunu dışarıda bırakan bir parapsikoloji tanımının yeterli olmadığını iddia edebilir. Ancak ölümden sonra hayatın uzaktan aksiyonu içermediği açıktır ve aynısı beden dışı deneyim içinde söylenebilir. İnsan bu olgularda doğa ötesi olanın uzaktan aksiyonu almak veya uygulamak değil, sadece fiziksel bedenden ayrı varoluş olduğunu söyleyebilir. Ancak bu yargı modern dünya görüşünün birincisinden ikincisine geçilirken oluşan değişikliği yansıtır. Akıl, benlik veya ruh ve beynin materyalist denklemi entelektüel gruplar arasında normal görüş haline gelişine kadar zihnin beyinden ayrı varoluşu normal ötesi olarak görülmekteydi. Ancak eski modern dünya görüşünde ruhun bedenden ayrı varoluşu paradigmaya karşı olmuyordu. Eski modern dünya görüşü aslında bu inancı tehdit etmek değil, onu desteklemek niyetindeydi. Dışlanan sadece bedenli ve bedensiz ruhlar arasındaki iletişimiydi. Çünkü böyle bir iletişim duyular dışı olacaktı. O zaman bu perspektiften bakılınca, ölümden sonra hayatın kendisi değil, sadece ölümden sonra hayat için kanıt, normal ötesi olarak düşünülecektir. Bu yaklaşımı ele almak, parapsikolojinin kendi kendini tanımlamasını dünyanın birçok geleneği ile uyumlu hale getirecektir. Gerçekte bunların hepsinde ölümden sonra hayat kabul edilmiştir. Ancak uzaktan tesir uygulama, uzaktan olayları açıkça algılama ve öte dünyaya geçmiş ruhlarla düzenli iletişim kapasiteleri sadece birkaç kişinin sahip olduğu sıra dışı kapasiteler olarak düşünülmüştür. Bugün bile ABD'de çoğu insan ölümden sonra hayata inanmakta, bunu normal bir şey olarak düşünmektedirler. Ancak bu insanların çoğu için telepati, psikokinezi ve ölümden sonra hayatın, İncil'in sağladıklarının yanı sıra, düşüncenin aktarımı veya diğer ifadeci PSI biçimleriyle öte dünyaya geçmiş ruhlardan geldiğine inanılan doğrudan kanıtları çok garip, belki de imkansızdır. Önerim Theta PSI teriminden vazgeçmek ve ölümden sonra hayatın kanıtlarını artık parapsikolojinin belirgin bir alanı olarak görmemek değildir. Sadece bu alanda ölümden sonra hayatın kendisi değil, ölümden sonra hayatın kanıtı olan bariz normal ötesi şeyin ne olduğunu açıkça belirtmeliyiz. Yani Theta PSI'deki PSI ilişkisi ruhun bedenden ayrı varoluşuyla değil, ruhun bedenden ayrı var olma kapasitesinin kanıtlarını bariz biçimde veren ilişkilerle ilgili olmalıdır. Birçok kişinin Theta PSI'yi anlama biçimi zaten budur. Ama diğerleri aşağıda görüleceği gibi C.D. Broad gibileri ruhun beyinden ayrı varoluşunun ta kendisinin normal ötesi olacağını düşünüyorlardı. Ve bazı yazarlar bu iki anlam arasında gelip gitmektedirler. Her durumda parapsikolojiyi çoğu kültürlerin sıra dışı kabul ettiği şey ile aynı hizaya getirmenin yanı sıra önerimin bir başka avantajı vardır. Parapsikologlar tarafından incelenen bütün ana tipteki fenomenlerin zihinleri içeren uzaktan nedensel tesir terimiyle tanımlanmasını sağlamaktadır. Ve eğer bir inceleme alanı altındaki çeşitli fenomenler müştereken pozitif bir şeye sahip iseler bu hoş bir şeydir. Bunu söyledikten sonra başka türlü bir biçimde devam edebileceğimi eklememe izin verin. Yukarıda ölümden sonra hayat ve beden dışı deneyimlerin uzaktan aksiyonu aşikar biçimde içermediklerini söyledim. Ama cevap olarak uzaktan aksiyonun başka vakalarda da aşikar olmamasına rağmen yine de sağlandığı söylenebilirdi. Yani bir beyinden ayrı var olan bir zihin, var olmak için kendisinin ötesine bir şeyi algılamak zorunda olduğu kadar muhtemelen kendisinin ötesinde bir şeyleri de etkileyebilir. Bu algılama ve aksiyon beyin tarafından tasarlanmadığı için muhtemelen mekansal, uzamsal uzaklığın bu bağlamda anlamlı olacağını varsayarak bir uzaklıktan tesiri alma ve uygulamayı içermek zorunda olacaktır. Buna göre zihin beyinden ayrı varoluşunun ta kendisi uzaktan tesiri içerecektir. Bu sav Whitehead'ci perspektifin düşünülürse bana anlamlı gelmektedir. Bu perspektif Tife göre var olmak, gerçekleşmek, algılamak ve algılanmaktır ve de bütün diğer olgular gibi zihinlerin de mekansal, zamansal mahalleri noktaları vardır. Dahası bu pozisyonu ele almak, normallik algıları son modern dünya görüşü tarafından yanıltıcı biçimde biçimlenmiş olanlara da uyacaktır. Bu mesele hakkında güçlü fikirlerim yok ve beden dışı deneyimler, ölümden sonraki deneyimler dahil normal ötesi olarak düşünüldüğü sürece her iki seçeneği de kabul edebilirim. Böyle düşünülmeleri gerekir çünkü işe uzaktan tesir karışmıştır. Her durumda da parapsikoloji potansiyeli olan devrimci bir bilim olarak anlaşılmalıdır diye savunmaktayım. Parapsikoloji bariz PSI olaylarını meydana geldiği anlaşılan ve eğer otantik ise en azından bazı zihinlerin, özellikle de bazı insan zihinlerinin en azından bazı zamanlarda uzaktan nedensel tesirler almaya ve veya uygulamaya muktedir olduğunu ima eden olayları incelemektedir. Bu biçimde anlaşılan PSI'nin doğruluğu onaylandığı kadarıyla modern dünya görüşünün bu cins bir nedensel tesirin olanaksız olduğunu ima ettiği ölçüde tekrar düzenlenmesi gerekecektir. Kendi inancıma göre PSI hem deneysel ve hem de kendiliğinden olguların belgelenmesi yoluyla yeterli bir biçimde gösterilmiştir. Dolayısıyla parapsikolojinin gerçekten de devrimci belirtilere sahip olduğu, modern dünya görüşünün başka nedenlerle de uzaktan ve zihinlerden gelen nedensel tesirlerin varlığını içermek üzere ayarlanması gerektiği düşüncemi koruyorum. Ultra devrimci olmayan parapsikoloji. Parapsikolojinin devrimci yapısını bu açıdan destekleyince kendimi hemen ultra devrimcilerden uzak tutmak istiyorum. Bütün bariz PSI olayların içinde gerçek prekognisyon eğer kabul edilirse en devrimci olanıdır. Gerçek prekognisyon birçok yorumcu hemfikir olacaktır, tersine nedenselliği ima etmektedir. Yani önceden bilinen olay kendisinin önceden bilinmesine neden olmuştur. Bu da etkinin nedeninden önce var olduğu anlamına gelir. Bu aslında paradokstur ama saçma, daha iyi bir terim olur. Şüphesiz burada etkili nedensellikten söz ediyoruz. Bu bir olayın bir başka olay üstündeki nedensel tesiri anlamına gelir. Sebebin ve etkinin bir ve aynı olduğu kendi kendine nedensellik anlamındaki son nedensellikten ayrılmalıdır. Ve etkisinden sonra gelmeyen etkili bir neden anlamına aittir. Aslında etkili bir nedenin etkisinden önce gelmesi şarttır diyeceğim ama bazı insanlar en azından bazı etkili nedenlerin etkileriyle eş zamanlı biçimde oluştuğunu savunacaklardır. Her durumda da bir etkili nedenin etkisinden sonra geldiğini idrakli biçimde söyleyemeyiz. Hangi felsefe öğretmeni dönem ödevinde Aristo'dan çalıntı yapmakla suçladığı öğrencisinin Aristo'nun ondan çalıntı yapmış olması gerektiği açıklamasını kabul eder? Eğer öğrenci bunun yerine duru görü ve retrokognisyon yoluyla Aristo'nun fikirlerini yakaladığını iddia etmiş olsa, muhtemelen öğrenci inanmasa da en azından iddiayı anlaşılır bulabilirdi. Bir etkili nedenin etkisinden sonra gelemeyeceği fikri analitik olarak düşünülmese ve tersine nedensellik fikri başka temellerde, daha sonra başka temeller de vereceğim, idrak edilemez diye reddedilmemiş olsa bile bu fikrin dünya görüşümüz için PSI'nin diğer biçimlerinden çok daha şiddetli sonuçları olacaktır. Eisenbad'ın dediği gibi prekognitif fenomeni izah etmek amacıyla önerilen zaman hakkındaki köktenci varsayımlar, bilimin bildiği bütün denklikler ile hiçbir cephede uzlaşmamaktadır. Şüphesiz eğer bariz prekognisyon için alternatif izahlar olası değil ise bu şiddetli belirtiler üstünde düşünülebilir. Ancak ben bunların olası olduğuna inanıyorum ve bunların 13 tanesini daha sonra sunacağım.